İyi bir pulluk kalmak için 50 sent yeterli değil. Tohumluk 38 dolar. 20 dolara olmaz. Hepsini nasıl geri götürürüz? Peki al ne yapalım? Koşum takımlarıyla tulumbayı da al. Yularları, tasmaları, kayışları da. Süslerle kırmızı gülleri de unutma. Doruk ıstırak için almıştım onları. Anımsıyor musun? Yürürken ayağını nasıl kaldırırdı? Bahçede yığılmış eşyalar. Artık el pulluğu satılmıyor. Hurda fiyatı 50 sent. Diskler, traktörler artık bunlar para ediyor. Peki al hepsi 5 dolara. Yalnız hurda değil, çöpe atılan yaşamları da satın alıyorsun. Daha da ötesi, ileride anlayacaksın, acıları satın alıyorsun. Kendi çocuklarını toprağa gömecek sabunları, belki de sizi kurtarabilecek olan kolları ve ruhları satın alıyorsun. 5 dolar, 4 değil. Onları geri götüremem. Ne yapalım 4 olsun. Ama seni uyarıyorum. Çocuklarını gömecek sabanlar satın alıyorsun. Anlamıyorsun, anlayamazsın. 4 dolar verin. Peki şimdi atlarla araba için ne vereceksin bana? İyi atlardır. Birbirlerine uyarlar. Renkleri de uyar, yürüyüşleri de. Öyle bir çekerler ki kayışları iyice gererler. Ve sabah güneşi altında pırıl pırıldırlar. Çitin üstünden burunlarını çeke çeke bize bakarlar. Sesimizi işitmek için kulaklarını dikerler. Kara kara perçemleri vardır. Bir kızım var. Yelelerini örmeye, uçlarına kırmızı kurdeleler bağlamaya bayılır. Hoşuna gidiyor işte. Ama artık değil. Kızımla o kısrak hakkında gülünç bir öykü anlatabilirdim sana. Güldürürdüm seni. Sağdaki kısrak 8, bu taraftaki 10 dolar. Ama birlikte öyle iyi çalışırlar ki onları ikiz sanırsın. Dişleri görüyor musun? Sapasağlam. Ya ciğerleri? Ayakları da temiz ve güzel. Ne kadar? 10 dolara, ikisine mi? Ve de araba. Aman Tanrım. Onları ellerimde vurur, köpek yemi yaparım. Peki al, çabuk götür onları bayım. Perçemleri ören, kendi saçından kırmızı kurdelesini çıkartıp örgülerin ucuna fiyonk yapan, sonra geri çekilip başını öne eğerek yanağıyla ıslak burnunu okşayan küçük bir kızı satın alıyorsun. Yıllarca süren çalışmayı, güneşin altında çekilen eziyeti satın alıyorsun. Dili olmayan bir kederi satın alıyorsun. Ama dikkatli ol bayım. Bu hurdalar ve bu güzelim kısraklarla birlikte çekilen acıların tohumu düşecek evine ve günün birinde meyvesini verecek. Seni kurtarabilirdik ama sen bizi iyice ezdin ve günün birinde sen de ezileceksin. İşte o zaman seni kurtarmak için biz burada olmayacağız. Ortakçılar elleri ceplerinde, şapkaları gözlerinin üstünde yürüyerek döndüler. Kimileri bir şişe içki alıp adam akıllı sarhoş olmak ve aptallaşmak için bir yudumda içtiler. Ama ne güldüler ne de dans ettiler. Ellerinde gitarları, dudaklarında şarkıları yoktu. Elleri ceplerinde, başları aşağıda, ayaklarının altındaki kırmızı tozu kaldırarak evlerine döndüler. Belki baştan başlayabiliriz. Zengin yeni ülkede, meyve yetişen Kaliforniya'da, yeniden başlarız. Başlayamazsınız. Yalnızca yeni doğmuş bir çocuk başlayabilir. Sen ve ben, biz neyse koyuz. Bir anlık öfke, binlerce resim, işte biz buyuz. Bu toprak, bu kırmızı toprağız biz. Sel yılları, toz yılları ve kuraklık yıllarıyız biz. Acılarımızı o hurdacıya sattık. Evet, satın aldı ama yine bizimle birlikte. Toprak sahibinin bize gitmemizi söylemesi, traktörün evimizi yıkması, bütün bunlar ölene dek biziz. İster Kaliforniya'ya, ister başka yere gitsinler, her biri acılarımızla yürüyen dertler töreninin mızı kaşifi. Ve bir gün acı orduları aynı yöne gidecekler ve birlikte yürüyecekler. Herkes onları görünce dehşete düşecek. Ortakçılar kırmızı tozun içinde evlerine doğru gittiler. Satılacak her şey yataklar, ocaklar, sandalyeler ve masalar, küçük köşe dolapları, tabureler, depolar satıldıktan sonra hala bir sürü eşya kalmıştı ortada. Ve kadınlar bunların arasına oturmuş evirip çeviriyor. Resimlerin, bardakların, vazoların arkalarına, önlerine bakıyorlardı. Şimdi ne alıp ne alamayacağımızı iyi biliyorsunuz. Kamp kuracağız. Yemek pişirip bulaşık yıkamak için birkaç kapkacak, şilteler, lambalar, kovalar ve büyükçe bir bez. Bunu çadır için kullanırız. Bu yağ tenekesi. Bu ne olacak biliyor musun? İşte bizim ocağımız. Ve üst baş. Giyecek ne varsa alın. Ya tüfek? Tüfeksiz gitmeyeceğiz herhalde. Ayakkabılar, giysiler, yiyecek, hatta umut bile kalmadığında yanımızda tüfeğimiz olacak. Söylemiş miydim size? Büyük baba geldiğinde karabiberi, tuzu ve tüfeği varmış yanında. Başka hiçbir şeyi yokmuş. Bu kadarı yeter. Bir de bir şişe su. Hemen hemen sığdık sayılır. Treylerin kenarlarını kaldırın. Çocuklar arkada oturur, büyük anne de şiltenin üstünde. Aletler bir kürek, testere ve kerpeten. Ve de bir balta. Tam 40 yıldır o balta bu evde durur. Bak nasıl eskimiş. Ve tabii ipler. Gerisini bırakın ya da yak gitsin. Ve çocuklar geldi. Eğer Mary o bebeği, o pis bez bebeği alırsa ben de yayımı alırım. Bir de şu yuvarlak sopayı. Boyu neredeyse benim kadar. Bu sopa işime yarayabilir. Uzun zamandır saklıyordum onu. Bir aydır, belki de bir yıldır. Almalıyım onu. Kaliforniya nasıl bir yer? Kadınlar eşya yığınının ortasında oturmuş, onları bir kez daha elden geçiriyorlardı. Bu kitap babamındı. Kitapları severdi. Hacıların yürüyüşü. Hep okurdu. Adını bile yazmış içine. Bu da çubuğu. Hala tütün kokuyor. Ya şu resim? Bir melek. Acaba şu bibloyu alabilir miyiz? Seydi hala. Onu St. Louis fuarından getirmişti. Görüyor musun, üstüne yazmış. Yo, sanırım alamayız. Bak, kardeşimin öldüğü gün yazdığı mektup. Aa, eski bir şapka. Şu tüylere bak. Bir türlü alışamadım onlara. Hayır, yer yok. Yaşananlardan ayrılınca nasıl yaşarız? Geçmişimiz olmadan kendimizi nasıl tanıyacağız? Hayır, bırak, yak. Oturup baktılar, belleklerini kazıdılar. Kapının ötesindeki tarlayı hissetmemek nasıl bir şey acaba? Ya geceleyin uyanırlar ve söğüt ağacının orada olmadığını bilirlerse? Evet, bilirlerse ne olacak? Söğüt ağacı olmadan yaşayabilir misin? Hayır, yaşayamazsın. Söğüt ağacı sensin. Şu şiltenin üstündeki acı, o dayanılmaz acı sensin işte. Ve çocuklar, eğer Sam yayıyla uzun sopasını alırsa ben de iki şey alırım. Şu yumuşak yastığı istiyorum, benim o. Birden sinirlendiler, artık gitmeliydiler. Daha fazla kalamazlardı. Kalamayız. Ve eşyaları bahçelerde üst üste yiyip ateşe verdiler. Bir kıyıya çekilip onların yanışını seyrettiler. Ve sonra arabaları tıka basa doldurdular. Tozun içinde sürüp gittiler. Yüklü arabalar geçtikten sonra toz uzun bir süre havada kaldı. 10. Bölüm. Aletler, yataklar, sandalyeler, taşınabilecek ya da satılabilecek her türlü eşya ile dolu olan kamyon, gittikten sonra Tom ortalığı dolaşmaya başladı. Ambarlara, boş ahırlara girdi. Evin hemen yanındaki alet deposuna göz attı. Yerdeki süprüntüleri tekmeledi. Dişleri kırılmış bir tırpanı ayağıyla çevirdi. Anımsadığı yerleri geziyordu. Kırlangıçların yuva yaptıkları ırmağın kırmızı kıyısını, domuz ahırının üstündeki söğüt ağacını. Yavrular çitin arkasından ona homurdanırken siyah domuzlar yere uzanmış, güneşin keyfini çıkartıyordu. Birden gezinmekten vazgeçti. Kapının önündeki gölgeliğe oturdu. Annesi arkasında mutfakta dolaşıyor, bir kovanın içinde çocukların çamaşırlarını yıkıyordu. Güçlü çilli kollarından sabunlu sular akmaktaydı. Tom eşeğe oturunca kadın yıkamayı bırakıp uzun bir süre ona baktı. Sonra yeniden işine döndü. Tom, umarım Kaliforniya'da umduğumuzu buluruz dedi. Tom dönüp ona baktı. Bulamayacağımızı da nereden çıkartıyorsun diye sordu. Hiç, hani öyle işte. Biraz fazla iyi görünüyor da. Dağıttıkları el ilanlarını gördüm. Ne kadar iş olduğunu, ücretlerin ne kadar yüksek olduğunu anlatıyordu. Üzüm ve portakal toplamak için işçi istiyorlarmış. Şeftali de topluyorlarmış. Şeftali toplamak güzel bir iş olsa gerek Tom. Yemene izin vermeseler bile belki ara sıra çürük bir taneyi ağzına atabilirsin. Ağaçların altında gölgede çalışmak rahat olsa gerek. Ben bu kadar çok güzellikten korkuyorum. İnanmıyorum pek. Sanki kötü bir şeyle karşılaşacakmışım gibi korkuyorum. İnanç kuşunu fazla yükseklere uçurmazsan solucanlarla birlikte sürünmezsin dedi Tom. Bunun doğru olduğunu biliyorum. İncil'den değil mi? Öyle sanıyorum dedi Tom. Barbara Wort'un Kazancı adlı kitabı okuduktan sonra İncil'i unuttum gitti. Anne kıkır kıkır güldü. Çamaşırları yeniden kovaya çıkarmaya başladı. Adalelerini şişirerek iç çamaşırlarını ve gömlekleri sıktı. Babanın babası hep İncil'den bölümler okurdu. Çoğunu ezbere bilirdi. Ama Dr. Miles'ın yıllığında iyice çuvallamıştı. O yıllıktaki her sözcüğü yüksek sesle okurdu. Uyku tutmayan ya da sırtları ağrıyan insanlardan gelen mektuplar. Daha sonra okusunlar diye başkalarına verdi. Bu İncil'den daha doğru derdi. Babanın amcan John'un gülmelerine kızardı. Sıktığı çamaşırları masanın üstüne yığdı. Gideceğimiz yolun 1000 kilometre olduğunu söylüyorlar. Sen ne dersin Tom? Haritada gördüm, koca koca dağlar var. Onları aşacakmışız. Oraya gitmek ne kadar sürer dersin Tommy? Bilmem, belki 2 hafta. Eğer şansımız yaver giderse belki de 10 gün. Bak anne, üzülmekten vazgeç. Sana hapishane hakkında bir şeyler anlatacağım. Ne zaman çıkacağını düşünürsen yapamazsın. Delirirsin. Yaşadığın günü ya da bir sonraki günü. Cumartesi günkü top oyununu düşünmelisin. İşte bunu yapman gerek. Eskiler yapar bunu. Ama yeni giren biri hücre kapısının önünde kafasına bir kurşun sıkar. Çünkü ne kadar uzun olduğunu düşünüyordur. Sen neden bunu yapmayasın? Yalnızca yaşadığın günü düşün. İyi bir yöntem bu dedi anne. Kovayı ocaktan aldığı sıcak suyla doldurdu. Kirli çamaşırları sabunlu suyun içine atıp bastırmaya başladı. Evet, iyi bir yöntem ama ben Kaliforniya'nın güzel olacağını düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep sıcak orası. Her yer meyveyle dolu. İnsanlar iyi yürekli. Portakal ağaçlarının arasında küçük beyaz evler. Acaba diyorum, yani hepimiz bir iş bulur çalışırsak belki o küçük beyaz evlerden birini satın alırız. Çocuklar da bahçedeki ağaçlardan portakal toplarlar. Dayanamayacaklar buna. Sevinçten avaz avaz bağıracaklar. Tom annesinin çalışmasına bakıp gülümsedi. Düşünmek bile iyi geliyor insana. Kaliforniyalı birini tanırdım. Konuşması bile bizden farklıydı. Onun konuşmasından uzaklardan geldiğini anlardın. Ama o orada iş arayan bir sürü insan olduğunu söylüyordu. Meyve toplayan insanların sersefil kamplarda yaşadıklarını, bir lokma ekmeği bile zor bulduklarını anlatıyordu. İş bulmanın zor, ücretlerin de düşük olduğundan söz etmişti. Kadının yüzünü bir gölge kapladı. Hiç de öyle değil dedi. Babanda ne kadar çok işçi aradıklarını gösteren bir el ilanı var. Eğer iş çok olmasaydı bu kadar derde girerler miydi? El ilanı basmak para ister. Hem paralarını harcayıp hem de neden yalan söylesinler? Tom başını salladı. Bilmiyorum anne. Neden yaptıklarını anlamak güç. Belki kırmızı toprağın üstünde parlayan kızgın güneşe baktı. Belki ne? Belki de dediğin gibi her şey güzeldir. Büyük baba nereye gitti? Papaz nerede? Anne kolları çamaşırlarla tepeleme yüklü evden çıkmak üzereydi. Tom ona yol vermek için kenara çekildi. Papaz dolaşacağını söylemişti. Büyük baba evde uyuyor. Kimi zaman gündüzleri buraya gelip yatar. İpin yanına gidip soluk blue jeanleri, mavi gömlekleri, uzun gri iç çamaşırlarını asmaya başladı. Tom arkasında birinin ayağını sürüye sürüye yürüdüğünü işitince dönüp baktı. Büyük baba yatak odasından çıkıyordu. Sabah olduğu gibi yine pantolonunun düğmeleriyle başı dertteydi. ''Konuştuğunuzu işittim.'' dedi. ''İnsanı uyutmuyorsunuz ki. Ancak yaşlanınca uykunun ne demek olduğunu anlarsınız. Piç kuruları.'' Sinirli parmakları ilikli olan iki düğmenin üstünde dolaştı. Sonra ne yapacaklarını büsbütün unuttular. Elini sokup hayatından memnun bir halde kasığını kaşıdı. Anne ıslak elleriyle içeri girdi. Sıcak su ve sabun avuç içlerini şişirmişti. ''Uyuduğunu sanıyordum. Gel de düğmelerini ilikleyeyim.'' ''Hadi git de ortalığa bir göz at.'' diyerek onu kapıya götürdü. Fakat ihtiyar adam öfkeyle haykırdı. ''İnsanın düğmelerini başkası ilikleyince içi bir garip oluyor. Kendi düğmelerimi kendim iliklemek istiyorum.'' ''Kaliforniya'da kimsenin düğmeleri açık dolaşmasına izin vermiyorlarmış.'' diye takıldı ona anne. ''Demek vermiyorlarmış ha. Ben onlara gösteririm. Demek orada nasıl davranacağımı bana öğreteceklerini sanıyorlar. Canım nasıl isterse öyle dolaşırım.'' ''Ağzı her yıl biraz daha bozuluyor galiba.'' dedi anne. ''Fiyaka mı yapıyor ne?'' Yaşlı adam ince çenesini öne uzatıp hırçın, vahşi, kötü gözlerle anneye süzdü. ''Yakında yola çıkıyoruz.'' dedi. ''Orada üzümler yolların üstüne sarkıyormuş. Biliyor musun ne yapacağım? Bir fıçı dolusu üzüm toplayacağım kendime. Sonra da içine oturup parmaklarımla üzümleri ezip sularının pantolonumdan aşağı süzülmesini seyredeceğim.'' Tom güldü. ''Ey Tanrım, 200 yıl yaşasan bile uslanmayacaksın.'' dedi. ''Sen zaten eskiden beri gitmek isterdin değil mi büyük baba?'' Yaşlı adam bir kutu çekip üstüne oturdu. ''Evet efendim.'' dedi. ''Gitmenin zamanıdır artık. Kardeşim 40 yıl önce gitmişti oraya. Bir daha da hiç haber alamadım ondan. Sinsi bir orospu çocuğuydu. Kimse sevmezdi. Tabancamı alıp kaçmıştı. Eğer Kaliforniya'ya gidersem ve ona ya da çocuklarına rastlarsam tabancamı geri isteyeceğim. Ama onu iyi tanırım. Çocuklarını çoktan bırakıp kaçmıştır. Başka biri büyütmüştür onları. Ne olursa olsun oraya gitmek hoş şey. Orada yepyeni bir insan olacakmışım gibi geliyor bana. Doğru meyve toplamaya gideceğim.'' Anne başını salladı. ''Gerçekten yapar bunu.'' dedi. 3 ay önce kalça kemiği çıkana dek çalıştı. Tom kapıdan dışarı baktı. ''Papaz geliyor işte. Ahırın arkasından dolaşıyor.'' ''Duyduğum en garip duaydı bu sabahki.'' dedi anne. ''Dua bile denemezdi. Konuşuyordu işte ama dua gibi bir havası vardı.'' ''Garip bir adam.'' dedi Tom. ''Hep garip şeyler söylüyor. Sanki kendi kendine konuşuyor. Hiçbir iddiası yok.'' ''Bakışlarına dikkat et.'' dedi anne. ''Ermiş bir hali var. Bakışları insanın içini deliyor. Gerçekten ermiş o. Yürürken başı hep öne eğik, gözleri boşlukta.'' Sustu. Casey kapıya yaklaşmıştı. ''Böyle dolaşırsan başına güneş geçecek.'' dedi Tom. ''Evet belki.'' dedi Casey. Birden tek tek hepsinin, annenin, büyük babanın, Tom'un yüzüne baktı. ''Batıya gitmem gerek. Yapmalıyım bunu. Acaba sizinle gelebilir miyim?'' Sonra sözlerinden utanarak sustu. Anne bir şeyler söylemesi için Tom'a baktı. Erkek oydu ama Tom sesini çıkarmadı. Gerektiği gibi konuşma fırsatını oğluna vermişti ama daha fazla dayanamadı. ''Onur duyarız.'' dedi. ''Ama şu anda kesin bir şey söyleyemem. Erkeklerin dönmesini beklemeliyiz. Baba bu gece erkeklerin konuşup yola ne zaman koyulacağımıza karar vereceklerini söylemişti. Sanırım onlar gelene dek bir şey söylemesek daha iyi olur. John, baba, Noah, Tom, Al, büyük baba ve Connie bir araya gelir gelmez konuşurlar. Ama eğer yer varsa bizimle birlikte gelmenizden onur duyarız. Papaz içini çekti. Nasıl olsa gideceğim dedi. Bir şeyler oluyor. Gidip baktım, bütün evler boş, toprak boş, her yer terk edilmiş. Artık burada kalamam. İnsanlar nereye gidiyorsa ben de oraya gitmeliyim. Tarlalarda çalışır, belki mutlu olurum. Papazlık yapmayacak mısın diye sordu Tom. Hayır, yapmayacağım. Vaftiz de yapmayacaksın. Vaftiz de yapmayacağım. İnsanlara daha yakın olacağım. Yemyeşil tarlalarda çalışacağım. Onlara bir şey öğretmeye kalkmayacağım. Öğrenmeye çalışacağım. İnsanların neden çayırlarda yürüdüklerini öğrenecek, konuşmalarını dinleyecek, şarkılarına kulak vereceğim. Çocukların lapa yiyişlerini seyredeceğim. Geceleri karı kocaları dinleyecek, onlarla yemek yiyeceğim ve öğreneceğim. Yaşla dolan gözleri pırıl pırıldı. Otların üstüne yatacağım. Beni kabul edecek herkese karşı dürüst olacağım. Söylenip küfredecek, onların yazdıkları şiirleri dinleyeceğim. Bütün bunlar daha önce anlamadığım kutsal şeyler, güzel şeyler. Amin dedi anne. Papaz kapının yanındaki kütüğe usulca oturdu. Acaba benim gibi yalnız bir insan için bütün bunların anlamı ne? Tom hafifçe öksürdü. Artık papazlık yapmayan biri için diye söze başladı. Ben sadece konuşurum dedi Casey. Bundan vazgeçemiyorum bir türlü. Ama vaaz vermiyorum. Vaaz vermek insanlara bir şeyler anlatmaktır. Bense onlara soruyorum. Bu vaaz vermek değildir, öyle değil mi? Bilmiyorum dedi Tom. Vaaz vermek bir ses tonu, bir bakış biçimidir. Kimi zaman vaazın insanlara yararı da olur. Geçen Noel McAllister'da kiliseden gelenlerin bize çok yararı dokunmuştu. İyi davranmışlardı bize. Tam 3 saat kornet çalmışlardı. Biz de oturup dinlemiştik onları. İşte vaaz vermek budur. Başı belada olanlara yardım etmek. Hayır, sen papaz değilsin. Ama burada da kornet çalmaya kalkma. Anne ocağa birkaç odun attı. Size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Kusura bakmayın, fazla yemeğimiz yok. Büyük baba kutusunu dışarı taşıdı. Üstüne oturup sırtını duvara dayadı. Tom'la Casey de evin duvarına yaslandılar. Ve öğleden sonranın gölgeleri evin dışına taşmaya başladı. Akşamüstü kamyon paldır küldür tozun içinden çıkıp geldi. Arkadaki kasa farlar toz tabakasıyla örtülmüştü. Batan güneş dünyayı kan kırmızısına boyamıştı. Al gururlu, ciddi ve becerikli bir tavırla direksiyona geçmiş, küçük ailenin başı olarak baba ve John amca da sürücünün yanındaki onur koltuklarına yerleşmişlerdi. Ötekiler 12 yaşındaki Ruth ile 10 yaşındaki Winfield, kasanın içinde kenar korkuluklarına tutunarak ayakta duruyorlardı. Yüzleri kirli ve vahşi, gözleri yorgun ama heyecanlıydı. Parmaklarının uçlarıyla ağızlarının kenarları, babalarının kasabadan getirdiği meyan köklerini çiğnemekten kararmış ve yapış yapış olmuştu. Dizlerinin altına gelen pembeye poplin bir elbise giyen Ruth, genç kızlığının verdiği bir ağırbaşlılık içindeydi. Ama Winfield ahırın arkasında yan gelip yatan ya da küçük kuşları sapanla vuran bir çocuktu. Ruth gelişen göğüslerinin gücünü, sorumluluğunu ve onurunu duyan bir küçük hanım, Winfield ise haylaz bir yumurcaktı. Onların yanında Rose of Sharon hafifçe korkuluklara tutunmuş duruyor, dizlerinin üstünde sallanarak yolculuğun yorgunluğunu çıkarmaya çalışıyordu. Rose of Sharon gebe olduğu için dikkatliydi. Başına çepeçevre sardığı örgüleri taç gibi duruyordu. Birkaç ay öncesine dek çekici ve şehvet dolu, yuvarlak, yumuşak yüzü gebeliğin izlerini taşıyordu. Keyifli keyifli gülümsemekteydi. İnsanı kışkırtırcasına sallanan sert kalçaları, dolgun, yumuşak memeleri ve şiş karnı ağırlaşmıştı. Bütün düşünceleri ve davranışları taşıdığı bebeğe yönelikti. Şimdi bebeğin hatırı için ayak parmaklarının üstünde duruyordu. Ona göre bütün dünya gebeydi. Aklında yalnız üreme ve çocuk doğurma vardı. Tombul duygulu bir kızla evlenmiş olan 19 yaşındaki kocası Connie yanında duruyordu. Karısındaki değişime hala alışamamıştı. Bu durum onu hem korkutuyor hem de şaşırtıyordu. Artık yataktaki cilveleşmeler, ısırmalar, tırmalamalar, fıkırdamalar ve gözyaşları bitmişti. Dengeli, dikkatli, çekingence ama ağırbaşlılıkla gülümseyen akıllı bir yaratık olup çıkmıştı. Connie Rose of Sharon'la hem övünür hem de ondan korkardı. Eline geçen her fırsatta onun yanında durup elini omzuna koyuyor, omuzları ve kalçaları birbirine değiyor, böylelikle hiç değilse bitmeye yüz tutmuş bir ilişkiyi sürdürdüğünü sanıyordu. İnce yüzlü, uzun boylu bir delikanlıydı. Soluk mavi gözleri kimi zaman tehlikeli, kimi zaman iyimser, kimi zaman da korku doluydu. Çalışkan bir insandı ve iyi bir koca olabilirdi. İçkiyi hiç fazla kaçırmazdı. Gerektiğinde kavga eder ama asla atıp tutmazdı. Toplantılarda sessizce oturur ama yine de kendini belli ederdi. John amca 50 yaşında ve ailenin doğal yöneticilerinden biri olmasaydı, sürücünün yanındaki onur yerine oturmamayı yeğler, Rose Offshire'ını oraya oturturdu. Ama bu olanaksızdı. Çünkü Rose hem gençti hem de bir kadındı. John amca sanki diken üzerinde oturuyor, gözleri sıkıntıyla etrafa bakıyordu. Bütün vücudu gergindi. Yalnızlık engeli hemen hemen her zaman John amcayı insanlardan uzaklaştırmıştı. Boğazına düşkün değildi, içki de içmezdi ve bekardı. Ama bütün bu duygular içinde patlamaya hazır bekliyordu. Zevklerini daha fazla bastıramadığı an karnı ağrıyıncaya dek yer, gözleri kan çanağına dönüp de ayakta duramayacak kadar viski içer ya da Solisov'da kendine bir orospu bulurdu. Onun Shawnee'ye gidip bir gece için 3 orospu tuttuğunu, sonra da onların duygusuz vücutlarıyla sevişip horul horul uyuduğunu söylerdi. İsteklerinden biri doyurulunca yeniden durgunlaşır, utanır ve içine kapanırdı. İnsanlardan kaçar, onlara armağanlar vererek kazanmaya çalışırdı. Geceleri evlere girer, çocukların yastıklarının altına ciklet bırakıp kaçardı. Kendinin olan herhangi bir şeyi başka birine verebilirdi. Atını, eğrini, yeni ayakkabılarını. Onunla konuşmak olanaksızdı. Hemen kaçıp gider ya da ağzını hiç açmadan ürkek gözlerle çevresine bakardı. Karısının ölümüyle bunu izleyen yalnızlık, onda suçluluk ve utanç duygusu uyandırmış, onu içinden çıkamayacağı bir sessizliğe gömmüştü. Ama kaçamayacağı şeyler de vardı. Ailenin başlarından biri olarak yönetim görevini yapmalıydı. İşte şimdi de sürücünün yanındaki onur koltuğunda oturmak zorundaydı. Tozlu yolda eve yaklaşırken üç erkeğin de yüzleri asıktı. Direksiyonun üstüne eğilmiş olan alın gözleri yoldan kuşkulu bir biçimde titreyen ampermetre iğnesine, yağ ve ısı göstergelerine kayıyordu. Arabanın zayıf noktalarıyla yoklanması gereken yerlerini bir bir belleğine geçiriyordu. Arkadan gelen tıkırtıyı, kolların kalkış ve inişlerini dikkatle dinledi. Eli hep vites kolunun üstündeydi. Debriyaj kavrayışıyla herhangi bir kayma var mı diye frenleri sık sık kontrol ediyordu. Belki zaman zaman umursamazlık ediyordu ama bu kamyon işleyişi ve bakımı açısından onun sorumluluğu altındaydı. Eğer herhangi bir yere bozulursa bu onun suçu olacak, hiç kimse bir şey söylemese bile, o kendi suçu olduğunu bilecekti. İşte bunu anlıyor, bu nedenle de dikkatle bakıyor, dinliyordu. Ciddiyeti ve sorumluluğu yüzünden de okunuyordu. Herkes ona ve sorumluluğuna saygılıydı. Ailenin başı olmasına karşın, baba bile anahtarı eline alıp alın emirlerini bekliyordu. Hepsi yorgundu. Ruth ile Winfield fazla hareketten, birçok yüz görmekten, meyan kökleri için birbirleriyle dalaşmaktan yorulmuşlar, John amcanın gizlice ceplerine ciklet bırakmasından bakıp usanmışlardı. Ve önde oturan adamlar da yorgun, kızgın ve üzgündüler. Atları, aletleri, arabaları ve evdeki bütün eşyalarının karşılığında topu topu 18 dolar alabilmişlerdi. 18 dolar. Alıcıyla kıran kırana pazarlık etmişlerdi. Ama adam bir anda tüm ilgisini yitirip kaça olursa olsun satın almaktan vazgeçtiğini söyleyince ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ona inanıp yenilmişler, başlangıçta önerdiği fiyattan 2 dolar eksiğini kabullenmişlerdi. Şimdi bitkin ve ürkektiler. Çünkü anlamadıkları bir sistemle karşılaşmışlar ve yenilmişlerdi. Atlarla arabanın bile bu fiyattan çok daha fazla ettiğini biliyorlardı. Alıcının da onları bundan daha yüksek bir fiyata satacağından emindiler ama bu işin nasıl yürütüleceğini bilmiyorlardı. Ticaret onların bilmediği bir sırdı. Bir yola bir de önündeki tabelaya bakan al, "O adam buralı değildi," dedi. "Buralı gibi konuşmuyordu. Giysileri de farklıydı." "Hırdavatçı dükkanındayken tanıdığım birkaç kişiyle konuştum," dedi baba. "O adamın bizim sattığımız malları almak için buraya geldiğini söylediler. Bu yeni gelenler her şeyi silip süpürüyorlarmış. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke Tommy gitseydi. Belki o daha iyi becerirdi bu işi." "Ama adam satın almaktan vazgeçti," dedi John. "Onları geri getiremezdik ki." "Hırdavatçıdakiler bundan da söz etti," dedi baba. "Alıcılar bu numarayı hep yaparlarmış. Karşısındakileri korkuturlarmış. Bu tür işlere aklımız ermez bizim. Anne düş kırıklığına uğrayacak. Çok üzülecek kadıncağız." "Ne yapacağız baba?" diye sordu Al. "Bilmiyorum. Bu gece konuşup karar veririz. Tom'un dönüşüne çok seviniyorum. İçimi rahatlattı bu. Tom iyi çocuktur." Baba birileri Tom hakkında konuşuyorlardı. Kefalette bırakıldığını söylüyorlardı. Bu yüzden de eyalet dışına çıkamazmış. Çıkarsa yakalayıp geri götürürler. 3 yıl daha delikte tutarlarmış. Baba irkinmişti. "Böyle mi?" dediler. "Bu işleri bilen birileri miydi? Kafadan atmıyorlardı ya." "Bilmiyorum," dedi Al. "Konuşup duruyorlardı işte. Ben de abim olduğunu söylemedim. Yanlarında durup dinledim yalnızca." "Hay aksi," dedi baba. "Umarım doğru değildir. Tom gerekli bize. Kendisine sorarız. Başımız yeterince derde girdi zaten. İnşallah doğru değildir. Bunu açıkça konuşmalıyız. Tom bilir dedi John amca. Susup kamyonun sesini dinlediler. Motor epey gürültülüydü. Önden bir sürü tıkırtı geliyor, fren çubukları çarpıyordu. Lastikler gıcırdıyor, radyatör kapağındaki bir delikten duman tütüyordu. Kamyon arkasında kırmızı bir toz bulutu bırakarak ilerliyordu. Güneş ufukta yarı yarıya görünürken son tepeye tırmandılar ve güneş batarken de eve vardılar. Dururken frenlerin çıkardığı ses alın belleğine iyice yerleşti. Kaplama diye bir şey kalmamıştı. Ruti ile Winfield bağırarak kokluklardan aşağıya atladılar. ''Nerede o Tom, nerede?'' diye bağırdılar. Kapının yanında durduğunu görünce de bir an utanarak duraladılar. Ağır ağır yürüyerek ürkekçe yüzüne baktılar. ''Selam, nasılsınız çocuklar?'' diye sordu Tom. ''Selam, iyiyiz.'' dediler. Ve biraz geriye çekilip adam öldürdüğü için hapishaneye giren büyük abilerini göz ucuyla süzmeye başladılar. Tavuk kümesinde nasıl hapishanecilik oynadıklarını ve mahkum olabilmek için nasıl kavga ettikleri geldi akıllarına. Connie Rivers kamyon kasasının kapağını indirip aşağı atladı. Sonra Rozov Sharon'a yardım etti. Genç kadın bu yardımı soylu bir tavır ve hoşnut bir gülümsemeyle kabul etti. ''Hey bu Rosa Thorne,'' dedi Tom. ''Senin de onlarla geldiğini bilmiyordum.'' ''Biz yürüyorduk,'' dedi genç kadın. ''Kamyona yolda rastladık. Tanıştırayım, kocam Connie,'' diye ekledi gururla. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıp el sıkıştılar. Yaptıkları bu kısa değerlendirmeden ikisi de hoşnut kalmıştı. ''Ben yokken boş durmamışsınız,'' dedi Tom. Genç kadın başını öne eğdi. ''Daha zamanı var,'' dedi. ''Annem söyledi. Ne zaman doğacak?'' ''Önümüzdeki kış.'' Tom güldü. ''Demek onu portakal ağaçlarının arasında doğuracaksın ha? O küçük beyaz evlerde.'' Rozov Sharon iki eliyle karnını yokladı. ''Daha belli olmuyor,'' dedi, gönül rahatlığıyla gülümseyerek. Sonra eve girdi. Hava hala sıcak ve aydınlıktı. Tüm aile herhangi bir işaret verilmeden kamyonun çevresinde toplandı ve aile meclisi toplantısı başladı. Akşam güneşi kırmızı toprağı öylesine saydamlaştırmıştı ki boyutlar derinleşmiş, taşlar, elektrik direkleri, binalar gün ışığından daha belirginleşmişti. Her biri daha bir bireyselleşmişti. Direkler mısır tarlalarının önünde daha çok direğe benziyor, bitkiler artık çalı yığınları gibi durmuyordu. Söğüt ağacı bile öteki söğüt ağaçlarından farklı, kendine özgü bir söğüt olmuştu. Toprak akşam ışığını yansıtıyordu. Batıya bakan evin boyasız gri yüzü ay gibi parlaktı. Tozlu kamyon kapının önündeki bahçede daha bir büyük görünüyordu. Akşam insanları da değiştirmiş, sessizleştirmişti. Bilinçsiz bir düzenin parçası gibiydiler. Düşünen kafalarından belirsizce gelen dürtülere boyun eğiyorlardı. Gözler sessiz, tozlu yüzler akşam gibi berraktı. Aile en önemli yerde, kamyonun yanında toplanmıştı. Ev ölü, tarlalar ölüydü ama bu kamyon hareket eden, yaşayan temeldi. Ezik, yamalı radyatörü, hareket eden her parçasının yıpranmış kenarlarındaki tozu, yağ birikintileri ve kaybolmuş tekerlek poyralarının yerini alan kırmızı tozdan poyralarıyla bu kenarları yüksek, kaba, yarı otomobil, yarı kamyon olan eski Hudson, Aydin'in yeni ocağı, yaşayan merkeziydi. Baba kamyona bakarak çevresinde dolaşıp tozun üstüne çömeldi ve tozun üstüne şekiller çizmek için eline bir sopa aldı. Bir ayağı dümdüz yerde, öbürü ise hafif geride ve büküktü. Böylece bir dizi ötekinden daha yukarıda görünüyordu. Sol kolunu aşağıdaki sol dizine koymuştu. Sağ dirseğini sağ dizinin üstüne dayamış, çenesini de avucuna yaslamıştı. Baba bu şekilde çömelmiş, bir eli çenesinde kamyonu seyrediyordu. John amca da gelip yanına çömeldi. İkisi de dalgındı. Evden çıkan büyük baba onları görünce gelip karşılarına, kamyonun kasasının kenarına oturdu. İşte çekirdek oluşmuştu. Tom, Johnny ve Noah da ağır ağır onlara yaklaşıp yanlarına çömeldiler. Büyük baba karşılarındaydı. Bir yarım halka oluşturmuşlardı. Sonra anne evden çıktı. Onu büyük anne izledi. En arkada da kırıta kırıta Rozov Sharon göründü. Yere çömelmiş erkeklerin arkasında yerlerini alıp ellerini kalçalarına koyarak ayakta durdular. Ve çocuklar Ruti ile Winfield seke seke gelip kadınların yanına iliştiler. Ayak parmaklarıyla tozun üstünde şekiller çizdiler ama seslerini çıkarmadılar. Yalnız papaz yoktu aralarında. Kibarlığından aralarına girmemiş, evin arkasında kalmıştı. İyi bir papazdı o ve halkını tanırdı. Hava iyice kararmaya başlamıştı. Aile bireyleri bir süre sessizce oturdular. Sonra baba belli birine değil tüm topluluğa seslenerek konuşmaya başladı. Sattığımız mallarda iyi bir kazık yedik. O adam bekleyemeyeceğimizi biliyordu. topu topu 18 dolar aldık. Anne huysuzca kıpırdandı ama ağzını açmadı. Onunla birlikte elinizde kaç para oldu diye sordu. En büyük oğlu Noah. Baba tozun üstünde hesap yapıp kendi kendine bir şeyler mırıldandı. 154 dedi. Ama al daha iyi lastikler gerektiğini söylüyor. Bunlar fazla dayanmazmış. Bu Al'ın aile oturumlarına ilk katılışıydı. Şimdiye dek hep kadınlarla birlikte geride durmuştu. Ağır ağır raporunu verdi. Eski ve inatçı bir motor dedi ağırbaşlı bir tavırla. Satın almadan önce ona adam akıllı gözden geçirdim. Adamın sözlerine hiç kulak asmadım. Diferansiyelde çapak yoktu. Vites kutusunu açtım, o da temizdi. Kavrayışına baktım, lastiklerini inceledim. Sonra altına girdim, çatlak falan yoktu. Hiç devrilmemişti. Aküde bir çatlak gördüm ve değiştirdim. Lastikler 5 para etmez ama bu tipler kolay bulunur. Biraz gürültülü işliyor ama yağ yakmıyor. Bugünlerde çok moda olan bir araba. Araba mezarlıkları Hudson Super 6'larla dolu. Onun için parçası ucuzdur. Aynı paraya daha büyük, daha süslü bir şey alabilirdik. Ama parçaları hem pahalı hem de bulunması zor olurdu. İşte bu nedenle satın alın dedim. Son sözleri onun aileye yaptığı katkıyı belirtiyordu. Sustu ve ötekilerin fikirlerini belirtmelerini bekledi. Büyük baba hala ailenin başıydı ama yönetim onda değildi. Onun bu konumu daha çok saygıdan ve gelenekten geliyordu. Yine de yaşlı beyni ne denli sulanmış olursa olsun ilk söz hakkı onundu. Yere çömelmiş erkeklerle ayakta duran kadınlar onu beklediler. Haklısın Al dedi büyük baba. Ben de senin gibi sokaklarda sürten çapkanın biriydim. Ama ne zaman bir iş üstlensem doğru dürüst yapardım. Sen de iyi yetiştin. Sözlerini onu kutsayan bir tonda bitirdi. Al zevkten kıpkırmızı kesilmişti. Ben de aynı görüşteyim dedi baba. Eğer mesela at olsaydı değil. Eğer mesela at olsaydı işi Al'a bırakmazdık. Ama burada otomobilden anlayan bir tek o var. Ben de biraz anlarım dedi Tom. McAllister'da kullanmıştım. Al haklı, iyi yapmış. Al bütün bu iltifatlar karşısında alev alev yanmaya başlamıştı. Tom devam etti. Söylemek istediğim bir şey var. Papazla birlikte gelmek istiyor. Susup sözlerinin iyice algılanmasını bekledi. Kimseden çıt çıkmadı. İyi bir adamdır diye ekledi Tom. Uzun zamandır tanıyoruz onu. Bazen biraz kaba konuşuyor ama söylediklerinin hepsi mantıklı. Ve önerinin karara bağlanmasını aile toplumuna bıraktı. Karanlık çökmüştü. Anne toplantıdan ayrılıp eve girdi. İçeriden ocak kapağının şangırtısı geldi. Bir an sonra derin bir düşünceye dalmış olan aile bireylerinin arasına döndü. Bu konuda söylenecek iki şey var dedi büyük baba. Kimileri bir papazın insana uğursuzluk getireceğini söylerler. Artık papaz olmadığını söylüyor dedi Tom. Büyük baba elini salladı. İnsan bir kez papaz oldu mu ömrü boyunca papaz kalır. İnsanın kurtulamayacağı bir şeydir bu. Ama kimileri de yanlarında bir papaz olmasının iyi, saygıdeğer bir durum olduğunu söylerler. Örneğin içlerinden biri ölse papaz onu gömer. Evlenecek bir çift varsa papaz bu işi de görür. Çocuk doğar hemen oracıkta kutsuyu verir. Ben hep papaz var, papazcık var derdim. İkisini birbirinden ayırmalı. Bu adamı sevdim. Hiç de katı bir insan değil. Baba elindeki sopayı toprağa batırıp parmaklarının arasında döndürerek bir oyuk açtı. İyi bir insan olmasından ya da bizlere şans getirmesinden daha başka yönleri var olayın dedi. Adam akıllı düşünüp taşınmalıyız. Düşünmek zorunda kalmamız üzücü bir durum ama ne yapalım? Şimdi bir sayalım. Büyük babayla büyük anne 2, ben, John ve anne etti 5. Noah, Tommy ve Al etti 8. Rosas Harn'la Johnny 10, Ruthie ile Winfield 12. Köpekleri de yanımıza almalıyız. Onları ne yaparız? Herhalde vurup öldüremeyiz. Bırakacak kimse de yok. Onlarla birlikte 14 eder. Geriye kalan tavuklarla 2 domuzu saymazsan dedi Noah. O domuzları yolda yemek için tuzlamak istiyorum dedi baba. Ete ihtiyacımız olacak. Tuz varillerini yanımızda taşıyacağız. Ama acaba papazla birlikte hepimiz arabaya sığar mıyız diye düşünüyorum. Üstelik bir boğaz daha artıyor. Başını çevirmeden sordu. Ne dersin ana, yapabilir miyiz? Anne boğazını temizledi. Yapabilir miyiz değil, yapar mıyız dedi sertçe. İş neyi yapıp neyi yapamayacağımıza kalırsa hiçbir şey yapamayız. Ne Kaliforniya'ya gidebiliriz ne de başka bir yere ama istersek her şeyi yapabiliriz. Yıllardır ailelerimiz burada ama şimdiye dek hiçbir Joe'dun ya da Hazlet'in bir dostundan yiyeceğini sakladığını ya da onu arabasını almadığını işitmedim. Gerçi Jodlardan kötü insanlar çıkmıştır ama bu kadar kötüsü değil. Ama ya yer yoksa diye onun lafını kesti baba. Başını çevirip ona baktı. Utanmıştı. Ananın sesinin tonu onu utandırmıştı. Ya hepimiz birlikte kamyona sığamazsak? Zaten şimdiden yer yok dedi kadın. Ancak 6 kişi alır. Ama 12 kişi mutlaka binecek. Ha bir kişi eksik, ha bir kişi fazla neyi değiştirir? Üstelik güçlü kuvvetli bir erkek asla yük olmaz. Hiç daha önce 200 dolarımız ve iki domuzumuz oldu da acaba bir insanı besleyebilir miyiz diye düşündük mü? Sustu, baba başını önüne eğdi. Dayak yemişten beter olmuştu. Bir papazın yanımızda olması güzel bir şey dedi büyük anne. Bu sabah ne kadar da güzel dua etti. Baba tek tek herkesin yüzüne baktıktan sonra "Onu da buraya çağırsana Tommy," dedi. "Eğer gidecekse yanımızda olmalı." Tom ayağa kalkıp eve doğru yürüyerek seslendi. "Casey, hey Casey." Evin arkasından boğuk bir ses karşılık verdi. Tom köşeye gittiğinde papazın sırtını duvara dayamış oturduğunu, gökte pırıl pırıl parlayan akşam güneşini seyrettiğini gördü. "Beni mi çağırdın?" diye sordu Casey. "Evet, nasıl olsa bizimle beraber geldiğine göre yanımızda oturup yardımcı olsan iyi olur," diye düşündük. Casey ayağa kalktı. Gerçekten de kendisine önemli bir yer verilmişti. Çünkü John amca yana kayarak kendisiyle baba arasında papaza yer verdi. Casey kasanın kenarında tahta oturur gibi duran büyük babanın karşısında ötekiler gibi çömeldi. Anne yeniden içeri girdi. Fener kapağının gıcırtısı işitildi ve sarı bir ışık mutfağı aydınlattı. Büyük tencerenin tabağını kaldırınca kaynamakta olan etin ve bezelyelerin kokusu burunlarına geldi. Annenin yeniden karanlık bahçeye dönmesini beklediler. O ailenin neredeyse en güçlü üyesiydi. "Ne zaman yola çıkacağımızı kararlaştırmalıyız," dedi baba. "Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yola çıkmadan önce domuzları kesip tuzlamamız, eşyalarımızı toplamamız gerek. Bir an önce işe koyulalım. Eğer elimizi çabuk tutarsak yarına hazır oluruz," diye ona katıldı Noah. "Hiç olmazsa gün ışığında gideriz." "Etleri bir günde hazırlayamayız," diye karşı çıktı John amca. "Zaten domuz kesme zamanı değil. Tütsülemezsek kokar." "İyi öyleyse. Bu işi bu gece yaparız. Sabaha kadar da soğur." "Yemekten sonra başlayalım. Tuz var mı?" "Evet," dedi ana. "Yeterince tuzumuz var. Tam 2 varil dolusu." "Hadi başlayalım öyleyse," dedi Tom. Büyük baba homurdanmaya başladı. "Hava karardı. Karnım da iyice acıktı. Ah, bir Kaliforniya'ya gitsek. Elime bir salkım üzüm alıp doya doya yiyeceğim." Ayağa kalktı. Ötekiler de doğruldular. Ruth ile Winfield çıldırmışçasına tuzun içinde heyecanla sıçrıyorlardı. "Domuzları kesecek ve Kaliforniya'ya gideceğiz," diye fısıldadı Ruth Winfield'e. "Hem domuzları keseceğiz hem de Kaliforniya'ya gideceğiz. İki işi de yapacağız." Winfield kudurmuştu sanki. Parmağını gırtlağına sokuyor, yüzünü ekşitiyor, tiz çığlıklar atıyordu. "Ben zavallı bir domuzum, bakın, ben zavallı bir domuzum. Akan kanlara bak, Ruth." Sonra sendeleyerek yere düştü ve hafifçe kollarını ve bacaklarını salladı. Ruth büyüktü, olayın dehşetini anlıyordu. "Ve Kaliforniya'ya gidiyoruz," dedi yeniden. Yaşamının en önemli olayının bu olduğunu biliyordu. Büyükler karanlığın içinde aydınlık mutfağa doğru ilerlediler. Anne eti ve bezelyeleri tabaklara koydu. Anne yemeğe başlamadan önce büyük kazanı ocağın üstüne koyup ateşe birkaç odun daha attı. Kazanı doldurana dek kova kova su taşıdı. Sonra da dolu kovaları kazanın çevresine dizdi. Mutfak öylesine sıcak olmuştu ki herkes yemeğini olanca hızıyla yedi ve su kaynayana dek gidip dışarıda oturdu. Mutfak lambası evin önünü aydınlatıyor, tam ortaya büyük babanın iri gölgesi düşüyordu. Bir süre karanlığa baktılar. Noah bir çöp parçasıyla dişlerini karıştırıyor. Anne ile Rose of Sharon da bulaşıkları yıkayıp masanın üstüne diziyorlardı. Birdenbire bütün aile çalışmaya başladı. Baba ayağa kalkıp bir lamba daha yaktı. Noah mutfaktaki kutudan yuvarlak kasap bıçaklarını getirdi ve bir taşın üstünde biledi. Sonra bıçakları kapının yanındaki kütüğün üstüne koydu. Baba birer metre uzunluğunda 2 sopa getirdi ve keserle uçlarını sivriltip ortalarına kalın ipler bağladı. "Keşke aletlerimin hepsini satmasaydım," diye homurdandı. Kaplardaki sudan buhar tütüyordu. "Suyu oraya mı götüreceğiz yoksa domuzları mı buraya getireceğiz?" diye sordu Noah. "Domuzlar buraya," dedi baba. "Domuzlar insanın üstüne dökülüp etini haşlamaz. Su hazır mı?" "Neredeyse hazır olur," dedi anne. "Tamam Noah, sen Tom ve Al buraya gelin. Ben ışığı taşırım. Domuzları orada keser buraya getiririz." Noah bıçağı aldı, Al da baltayı aldı ve 4 erkek lambanın ışığında titreyen bacaklarıyla ahıra doğru yürüdüler. Ruth ile Winfield da seke seke onların ardı sıra gittiler. Ahıra varınca baba lambayı yukarı kaldırarak çitin üstünden eğildi. Uykulu genç domuzlar kuşkuyla homurdanarak ayağa kalktılar. John amcayla papaz da yardıma geldi. "Pekala," dedi baba. "Kesin şunları, sonra eve götürür haşlarız." Noah ile Tom çitin üstünden atladılar. Becerikli bir tavırla hayvanları çabucak öldürdüler. Tom baltanın kör ucuyla iki kez kafalarına vurdu. Noah da kıvrık bıçağıyla hayvanların atar damarlarını bir anda buldu. Sonra domuzlarla birlikte yine çitin öbür yanına geçtiler. Papazla John amca domuzlardan birinin arka ayaklarından tutarak sürüklediler. Noah ile Tom da ötekini. Baba lambayla en arkadan geliyordu. Kan lekeleri yerde iki sıra halinde uzanıyordu. Noah eve gelince bıçağını arka bacakların kemikleriyle kasların arasına saplayıp kaydırdı. Sivri sopalar bacakları ayrık tutuyordu. Domuzlar evin kirişlerine asılmıştı. Erkekler kaynar suyu getirip kara vücutlarının üstüne döktüler. Noah domuzları baştan aşağı yardı, bağırsakları çıkartıp yere bıraktı. Baba yarık gövdeleri gergin tutmak için iki sopa daha sivritti. Bu arada Tom tahta fırçası, anne de kör mutfak bıçağıyla kılları kazıdılar. Al bir kova alıp bağırsakları içine koydu ve evin uzağında bir yere bıraktı. Yüksek sesle miyavlayan iki kediyle kedilere homurdanan köpekler onun ardından gittiler. Baba basamağa oturup lambanın ışığında kirişlere asılı domuzlara baktı. Tüyleri iyice kazınmıştı. Kan hala damla damla akıyordu. Domuzların altında kara gölcükler oluşmuştu. Baba ayağa kalkıp onların yanına gitti ve elleriyle dokundu. Sonra yine dönüp basamağa oturdu. Büyük anneyle elinde mumuyla büyük baba yatmak için ahıra gittiler. Ailenin geri kalanı sessizce basamak çevresinde toplanmışlardı. Johnny, Al ve Tom sırtlarını evin duvarına yaslayarak yere oturmuşlar. John amca kutunun üstüne tünemiş, baba basamağa yerleşmişti. Yalnızca anne ile Rose Offshore'ın bir şeyler yapmaya devam ediyorlardı. Ruthie ile Winfield uykularının gelmiş olmasına karşın karanlıkta kavgalarını sürdürüyorlardı. Noah ile papaz yüzlerini eve dönüp yan yana çömelmişlerdi. Baba sinirle kaşınıyor, şapkasını çıkartıp saçlarıyla oynuyordu. ''Yarın sabah erkenden domuzları tuzlarız. Sonra da kamyonu yükleriz. Yataklardan başka her şeyi koyarız. Öbür günün sabahı da yola çıkarız.'' dedi huzursuzca. ''Bunlar bir günümüzü bile almaz. Bütün gün ortalıkta dolaşıp yapacak iş arayacağız.'' diye söze karıştı Tom. Topluluk kaygıyla kıpırdandı. ''Yarın sabaha dek hazırlanır, hemen yola çıkarız.'' diye önerdi Tom. Baba eliyle dizini kaşıdı. Sabırsızlık ötekilere de sıçramıştı. ''Herhalde eti hemen tuzlasak bir şey olmaz.'' dedi Noah. ''İsterseniz parçalayalım. Daha çabuk soğur.'' ''Ne sallanıyoruz ki?'' diye kararını bildirdi John amca. ''Bir an önce yapalım şu işleri. Madem ki gitmeye karar verdik, bir an önce yola koyulalım.'' Ötekiler de fikirlerini değiştirmişlerdi. ''Neden gitmiyoruz? Yolda uyuruz.'' Hepsi bir anında telaşlanmıştı. 1000 kilometre olduğunu söylüyorlar dedi baba. Çok uzun bir yol bu. Hemen gidelim. Noah senle ben eti keser eşyaları kamyona yükleriz. Anne başını kapıdan uzattı. Ya karanlıkta bir şey unutursak? Güneş doğunca ortalığa iyice bakarız dedi Noah. Bir an susup düşündüler. Ama Noah hemen ayağa kalkarak kıvrık bıçağını küçük taşıyla bilemeye başladı. Anne dedi masayı boşalt. Sonra domuzun yanına gidip sırtından bir parça keserek kemikleri sıyırdı. Baba heyecanla ayağa kalktı. ''Eşyaları toplamalıyız.'' dedi. ''Hadi bakalım yardım edin.'' Yola erken çıkmaya karar verdikten sonra hepsini bir telaş almıştı. Noah kestiği et parçalarını mutfağa taşıyor, küçük küçük doğruyor. Anne onları tuza batırdıktan sonra dikkatle fıçılara diziyordu. Parçaları tuğla gibi üst üste sıralıyor, boşluklara tuz döküyordu. Noah hayvanların yan taraflarını iyice sıyırdıktan sonra bacakları kesti. Anne durmadan ateşe odun atıyor, Noah elinden geldiğince kemikleri sıyırıyor... Sonra anne bunları ateşte çeviriyordu. Fenerlerin yuvarlak ışıkları bahçede ve ahırda dolaşıyor, erkekler yanlarına alacakları bütün eşyaları toplayarak kamyonun yanına yığıyorlardı. Rose Offshore'ın ailenin sahip olduğu tüm giysileri getirdi. Tulumlar, altı delik ayakkabılar, lastik çizmeler, yıpranmış takım elbiseler, kazaklar ve deri ceketler. Hepsini tıka basa tahta bir sandığa doldurdu. Sonra da üstüne çıkıp iyice bastırdı. Ardından kadın giysilerini ve şalları, siyah yün çorapları ve çocukların eşyalarını getirdi. Bunları da öbürlerinin üstüne koyup yeniden bastırdı. Tom aletlerin durduğu barakaya gidip el testeresini, İngiliz anahtarını, çekiciyi, çivi kutusunu, bir çift kerpeteni, düz ve yuvarlak eğileri getirdi. Rose Offshore'ın büyük bir muşambayı kamyonun arkasına serdi. 3 tane çift kişilik ve 1 tane de tek kişilik şilteyi güç bela kapıdan çıkardı. Elindekileri muşambanın üstüne bıraktı. Yeniden eve girip parça parça olmuş battaniyeleri getirerek şiltelerin üstüne yığdı. Anne ile Noah soluk almadan domuz etini hazırlıyorlar. Ocaktan kaynayan domuz kemiklerinin kokusu yükseliyordu. Çocuklar gece yarısına doğru uyuyup kalmışlardı. Winfield kapının dışındaki çerçöpün üstüne kıvrılmış, Ruthie ise mutfakta bir kutunun üstüne oturmuş, etlerin hazırlanışını izlerken başını duvara dayayıp uyuyakalmıştı. Dudakları birbirinden ayrı, rahatça soluk alıyordu. Tom aletleri topladıktan sonra lambasıyla mutfağa girdi. Papaz da onu izledi. "Aman tanrım," dedi Tom. "Şu kokuya bak. Kemiklerin tıkırtısını dinle." Anne etleri fıçılara yerleştirmeye ve üstlerine tuz dökmeye devam etti. Birden başını kaldırıp Tom'a bakarak gülümsedi. Ama gözleri ciddi ve yorgundu. "Kahvaltıda domuz kemiği yemek güzel olacak," dedi. Papaz ona yaklaştı. "Bırak da etleri ben tuzlayayım," dedi. "Sen başka bir iş yap." Sanki çok garip bir öneride bulunmuş gibi. Kadın işini bırakıp sert sert baktı ona. Taze domuz etinden akan suyla pembeleşen ellerini bir tuz tabakası kaplamıştı. "Kadın işi bu," dedi sonunda. "İş iştir," dedi papaz. "Kadınınki de bir, erkeğinki de. Sen git başka bir şey yap. Etleri ben tuzlayayım." Anne bir an duraksadı, sonra bir kovadan bulaşık tasına su döküp ellerini yıkadı. Kadının gözetimi altında papaz etleri tuzlamaya başladı. Sonra tıpkı onun yaptığı gibi fıçılara dizdi. Ancak bir tabakayı bitirip boşlukları dikkatle tuzla kapadıktan sonra kadının içi rahatlamıştı. Sudan şişen ellerini kuruladı. "Anne, buradan alacağımız başka bir şey var mı?" diye sordu Tom. Kadın ortalığa bir göz attı. "Kova," dedi. "Ve yemek yemek için kullandığımız her şey. Tabaklar, bardaklar, kaşıklar, bıçaklar ve çatallar. Hepsini bir çekmeceye yerleştir ve çekmeceyi getir. Büyük tava çaydanlıkla tencerelerde alınacak. Soğuyunca kemikleri de ocaktan indir. Bu kadar kaynamaları yeter. Bulaşık tasını da almak isterdim ama sanırım yer yok. Küçük eşyaları bıraksak da olur. İnsan büyük bir tencerede her şeyi pişirir. Ama el kadar tencereye neyi sığdırırsın ki? Ekmek tavalarını da al. Hepsini. İç içe girerler." Olduğu yerde durup bir kez daha dikkatle çevresine baktı. "Sen bu kadarını al Tom. Gerisini ben toplarım. Biber kavanozunu, tuzu, Hindistan cevizini ve rendeyi unutmamalıyım. Onları en son alırım." Lambayı alıp çıplak ayaklarıyla hiç ses çıkarmadan ağır ağır yatak odasına doğru yürüdü. "Yorgun görünüyor," dedi papaz. "Kadınlar her zaman yorgundurlar," dedi Tom. "Dinsel törenlerin dışında hep yorgun görünürler." "Evet, ama gerçekten yorgun gibi. Böyle giderse hastalanacak." Kapının hemen dışında olan anne bu sözleri işitmişti. Gevşemiş yüzü yavaş yavaş gerildi. Kırışıkları silindi. Gözleri parlaklaştı, omuzları dikleşti. Boş odaya baktı. Çöpten başka hiçbir şey kalmamıştı içeride. Yere serdikleri şilteler gitmişti, masalar satılmıştı. Yerde kırık bir tarakla boş bir talk pudrası kutusu duruyordu. Elindeki feneri yere bıraktı. Sandalye olarak kullandıkları kutulardan birinin arkasına uzanıp eski köşeleri yıpranmış bir kağıt kutusu çıkardı. İçinde mektuplar, fotoğraflar, bir çift küpe, küçük bir altın yüzükle saçtan örülmüş, uçlarına altın halkalar takılmış bir saat kordonu vardı. İncitmekten korkarcasına mektuplara dokundu. Tom'un yargılanmasından söz eden gazete kupürünü eliyle düzeltti. Uzun bir süre kutuyu elinden bırakmayıp içine baktı. Mektupları karıştırıp yeniden sıraya koydu. Düşünüp anımsayarak dudaklarını ısırdı. Küpeyi, saat kordonunu yüzüğü aldı, kağıtların arasında da altın bir kol düğmesi buldu. Bunları bir mektubun içine sardı, giysinin cebine soktu. Sonra sevgiyle kutuyu kapadı, parmaklarıyla üstüne okşadı. Dudakları ayrıldı. Birden ayağa fırladı, yerden lambasını alarak mutfağa döndü. Ocağın ağzını açtı ve kutuyu kömürlerin arasına bıraktı. Isı bir anda kağıtları kahverengileştirdi. Alevler kutuyu yaladı. Kadın ocağın ağzını kapatır kapatmaz ateş kükreyerek kutuyu yuttu. Karanlık bahçede lamba ışığında çalışan babayla av kamyonu dolduruyorlardı. Aletler aşağıya ama gerektiğinde rahatça alınabilecek bir yere koyuldu. Sonra elbise sandıklarıyla çuvala sarıldı mutfak eşyaları. Üstlerine kova. En altta kalacak eşyaları olabildiğince düzgün yerleştirip aralarına kutu ve battaniye sıkıştırdılar. Üste geri kalan battaniyelerle şilteleri koyup muşambayla örttüler. Al kenarda delikler açıp yükü kısa iplerle kamyonun kenar korkuluklarına bağladı. "Eğer yağmur yağarsa," dedi, "yukarıdaki sopaya bağlarız. Böylece arkadakiler altına girebilir. Biz önde rahatız nasıl olsa." Baba ellerini çırptı. "Aklınla bin yaşa." "Daha bitmedi," dedi Al. "Fırsat bulur bulmaz yatay bir sopa daha çıkacak. Fırsat bulur bulmaz yatay bir sopa daha çıkacak. Muşambayı da üstüne koyacağım. Böylece güneşten de korunabilecekler." "Bu da iyi fikir," diye ona katıldı baba. "Neden bunu daha önce akıl etmedin?"
"Zamanım yoktu," dedi Al.
"Zamanın mı yoktu? Ama zamparlık etmeye zamanın vardı değil mi Al? Son iki haftadır Tanrı bilir neredeydin."
"Bir yerden ayrılırken insanın yapacağı bir sürü şey oluyor," dedi Al.
Ama sonra güvenini biraz olsun yitirdi. "Baba," dedi, "gitmemize seviniyor musun?"
"Ha, şey, elbette.
En azından evet. Burada çok kötü günler geçirdik. Orada her şey bambaşka olacak. Birincisi herkese iş var. Sonra ortalık yemyeşil. Portakal ağaçlarının ortasında evler bembeyaz.
Her yerde portakal ağacı mı varmış?
Şey, belki her yerde değil ama yeterince varmış.
Günün ilk ışıkları gökyüzünde belirmişti. Yapmaları gereken iş de bitmişti. Et varilleri dolmuş, en üste konacak tavuk kümesi hazırlanmıştı. Anne ocağı açıp kızarmış domuz kemiklerini çıkardı. Ruti yarı uyanık bir şekilde sandıktan aşağıya kaydı ve yerde tekrar uyudu. Büyükler kapının çevresine toplanmışlar, titreyerek kemikleri kemirmeye başlamışlardı.
Büyük anne ile büyük babayı kaldırsak iyi olur dedi Tom. Güneş neredeyse doğacak.
Son dakikaya kadar kaldırmak istemedim onları dedi anne. Uyumaları gerek. Ruti ile Winfield de iyice dinlenemediler.
Neyse kamyonda uyurlar dedi baba. Arkası çok rahat oldu.
Birden köpekler tozun içinden doğrulup kulaklarına diktiler. Havlayarak karanlığın içine koştular.
Bu da ne diye sordu baba.
Birkaç saniye sonra köpekleri yatıştırmaya çalışan bir ses işittiler. Havlamalar eski şiddetini yitirdi. Sonra ayak sesleri yaklaştı ve bir adam belirdi. Gelen Miley Graves'ti. Şapkasını burnunun üstüne indirmişti. Ürkekçe yaklaştı onlara.
Günaydın dedi.
Hey Miley diye elindeki kemiği salladı baba. Gir içeri de kendine bir kemik al.
Yok istemem dedi Miley. Pek aç değilim.
Baba eve girip bir avuç dolusu kemik alıp ona uzattı.
Hadi al Miley al hadi.
Yemeğinize ortak olmak amacıyla gelmedim dedi Miley. Ortalıkta dolaşıyordum. Sonra gideceğiniz aklıma geldi. Gelip bir vedalaşayım dedim.
Az sonra yola çıkıyoruz dedi baba. Bir saat sonra gelseydin bizi kaçıracaktın. Her şeyimizi toparladık. Görüyor musun?
Kaliforniya'dakilerden hiç haber aldın mı diye sordu anne.
Hayır dedi Miley. Hiç haber almadım. Ama gidip postaneye de bakmadım doğrusu. Bir ara gitsem iyi olacak.
Al git de büyük anneyle büyük babayı kaldır dedi baba. Gelip yemek yesinler. Neredeyse yola çıkacağız.
Al ahıra doğru yollanırken devam etti.
Bizimle gelmek ister misin Miley? Sana da bir yer buluruz.
Miley kemiğin kenarından bir parça et koparıp çiğnedi.
Bazen yapabilirim diyorum ama yapamayacağımı biliyorum dedi.
Son anda kaçacağımı ve lanetli bir ruh gibi saklanacağımı biliyorum.
Bir gün tarlalarda öleceksin dedi Noah.
Biliyorum bu konuda çok düşündüm. Kimi zaman her yer çok ıssız geliyor ama sonra alışıyorum. Fark etmez.
Bizimkilere rastlarsanız, aslında bunu söylemeye geldim. Eğer Kaliforniya'da bizimkilere rastlarsanız onlara iyi olduğumu söyleyin. Böyle yaşadığımı ağzınızdan kaçırmayın sakın. Para bulur bulmaz geleceğimi söyleyin.
Sahi gelecek misin diye sordu anne.
Hayır dedi Miley yavaşça.
Hayır gelmeyeceğim. Zaten gelemem. Burada kalmam gerek. Eskiden olsa belki giderdim ama şimdi olanaksız.
İnsan düşündükçe anlıyor. Hiçbir zaman gitmeyeceğim.
Hava biraz daha aydınlanmış, lambaların ışığını soluklaştırmıştı.
Al topallaya topallaya yürüyen büyük babaya döndü.
Uyumuyordu dedi Al. Ahırın arkasında oturuyordu. Üzerinde bir gariplik var.
Büyük babanın gözleri donuklaşmış, tüm kötülüğünü yitirmişti.
Hiçbir şeyim yok dedi. Ben gitmiyorum.
Gitmiyor musun diye sordu baba.
Gitmiyorum ne demek?
Her şeyi toparladık. Gitmemiz gerek. Kalacak yerimiz yok ki.
Siz kalasınız diye kalmıyorum dedi büyük baba.
Siz gidin. Yalnız ben kalıyorum. Bütün gece düşündüm. Ben buralıyım. Buranın malıyım. Portakal ağaçlarıyla üzümler umurumda bile değil. Gitmiyorum. Belki burası beş para etmeyen bir yer ama benim ülkem. Ait olduğum yerde kalacağım.
Bir anda çevresinde toplandılar.
Kalamazsın büyük baba dedi baba. Bu toprak traktörlerinin altında kalacak.
Bu toprak traktörlerin altında kalacak. Kim sana yemek pişirir? Nasıl yaşarsın?
Burada kalamazsın.
Kimse sana bakmazsa açlıktan ölürsün.
Kahretsin dedi büyük baba. Yaşlı bir adamım ama kendime bakabilirim.
Miley nasıl yaşıyor?
Ben ondan daha iyisini beceririm.
Size gitmeyeceğimi söyledim. İsterseniz büyük anneyi alın ama beni götüremeyeceksiniz. Hepsi bu kadar.
Beni dinle büyük baba dedi baba umutsuzca.
Bir saniye dinle beni. Sadece bir saniye.
Dinlemeyeceğim. Ne yapacağımı söyledim.
Tom babasının omzuna dokundu.
Biraz içeri gel baba. Sana bir şey söylemek istiyorum.
Eve doğru yürürlerken seslendi.
Anne sen de gelir misin?
Mutfakta hala bir lamba yanıyordu. Tepsi domuz kemikleriyle tepeleme doluydu.
Büyük babanın gitmemeye hakkı var ama kalamaz. Bunu biliyoruz dedi Tom.
Elbette kalamaz dedi baba.
Dinleyin. Eğer onu yakalayıp bağlarsak canını acıtırız. Üstelik buna o kadar çok kızar ki ters bir şey yapar. Onunla tartışmakta olanaksız. Belki sarhoş edersek kandırırız. Viskiniz var mı?
Yok dedi baba.
Evde bir damla viski bile yok.
John'da da olacağını sanmam. Zaten içkiyle başı hoş değildir pek. Tom, Winfield'in kulağı ağrıdığında bir şişe yatıştırıcı şurup almıştım dedi anne. Acaba işe yarar mı? Kulağı çok ağrıdığı zaman Winfield'i uyuturdu.
Belki dedi Tom. Getir anne bir deneriz.
Çöpe atmıştım dedi anne. Lambayı alıp dışarı çıktı ve hemen sonra elinde siyah bir sıvıyla yarı yarıya dolu şişeyle döndü. Tom şişeyi aldı, tadına baktı. Fena değil dedi. Bir fincan kahve yap, koyu olsun. Bakalım üstünde ne diyor. Bir kaşık. Biz birkaç kaşık koysak iyi olur. Anne ocağın kapağını açıp çaydanlığı kömürlerin üstüne koydu. Kahveyi kaşıkla ölçerek içine kattı. Konserve kutusu içinde vereceğiz kahveyi dedi anne. Bütün fincanları kaldırdık. Tom ve babası tekrar dışarıya çıktılar. İnsan ne yapmak istediğini açık açık söylemeli. Bu kemikleri kim kemirecek dedi büyük baba. Biz yedik dedi Tom. Annem sana bir fincan kahveyle domuz eti getiriyor. Büyük baba eve gidip etini yedi, kahvesini içti. Dışarıdakiler giderek yoğunlaşan gün ışığında açık kapıdan onu sessizce seyrettiler. Esneyip gerinerek kollarını masanın üstüne koyduğunu, sonra da başını yaslayarak uyuduğunu gördüler. Nasıl olsa yorgundu dedi Tom. Bırakın uyusun. Artık hazırdılar. Büyük anne uyku serseni, ne oluyor, sabahın köründe ne yapıyorsunuz diye sordu. Giyinmişti. Her söylenene de boyun eğecek gibi görünüyordu. Ruthie ile Winfield de uyanmışlardı. Ama hala yorgunluğun ve uykusuzluğun etkisi altındaydılar. Günün ilk ışıkları toprağa yayılmaya başlamıştı. Birden tüm aile bireyleri durdular. Evlerini bırakmaya gönülleri razı olmuyordu bir türlü. Gitme zamanı geldiği için korkuyorlardı. Tıpkı büyük baba gibi korkuyorlardı. Aydınlık göğün önünde ahırın iyice belirginleştiğini, lambaların sarı ışıklarının silindiğini gördüler. Yıldızlar birer ikişer batıya kaydılar. Ama onlar oldukları yerde duruyorlardı. Dalgın gözler hiçbir ayrıntıyı görmüyor ama tüm şafağı, toprağı, bölgeyi bir bütün olarak görüyordu. Yalnızca Millie Graves durmadan kıpırdanıyor, kamyonun korkuluklarından içeri bakıyor, arkadaki yedek lastikleri parmaklarıyla sıkarak inceliyordu. Sonunda Tom'a yaklaştı. ''Eyalet sınırını geçecek misin?'' diye sordu. ''Verdiğin söz ne olacak?'' Tom birden sarsılarak kendine geldi. ''Tanrım, neredeyse güneş doğacak.'' dedi yüksek sesle. ''Hemen yola çıkmalıyız.'' Diğerleri de sersemliklerini üstlerinden atıp kamyona doğru ilerlediler. Hadi dedi Tom, büyük babayı içeri koyalım. Baba John amca Tom'la Al büyük babanın kollarını ve başını masanın üstüne koyup uyuyakaldığı mutfağa gittiler. Konserve kutusunun dibinde kalan kahve kurumaya başlamıştı bile. Koltuk altlarından tutup yaşlı adamı ayağa kaldırdılar. Sarhoş biri gibi homurdanıp küfretti. Kollarından çekip arkasından iterek onu dışarı çıkardılar. Kamyona vardıklarında Tom ile Al yukarı çıktılar ve aşağı eğilip büyük babanın kollarından tutarak yukarı çekip yükün üstüne yatırdılar. Al muşambayı çözdü, büyük babayı altına yerleştirdiler. Muşambanın ağırlığı onu rahatsız etmesin diye yanına bir kutu koydular. ''Şu direği yapmalıyım.'' dedi Al. ''Bu gece mola verdiğimizde yaparım.'' Büyük baba homurdanıp uyanır gibi oldu ama hemen derin bir uykuya daldı. ''Anne senle büyük baba bir süre Al'ın yanında oturun.'' dedi baba. ''Sonra yer değiştiririz.'' Böylesi daha kolay olur. İlk sıra sizin olsun. Öne bindiler. Geri kalanlar Connie, Rose of Sharon, baba, John amca, Ruthie, Winfield, Tom ve papaz arkaya. Yükün üstüne tırmandılar. Noah yerinde durmuş, kamyonun arkasındaki koca yüke bakıyordu. Al kamyonun çevresinde dolaşıp alttaki makaslara baktı. Aman tanrım dedi. Makaslar dümdüz olmuş. Neyse ki alta destek koymuşum. Ya köpekler baba diye sordu Noah. Onları unutmuşum bak dedi baba. Islık çaldı ama yalnızca bir köpek koşarak geldi. Noah onu yakalayarak kamyonun üstüne fırlattı. Yüksekten korkan hayvan kas katı olduğu yere çöktü. Öbür ikisini bırakmak zorundayız dedi baba. Onlara bakar mısın Millie? Açlıktan ölmesinler. Olur dedim Yedi. Bir iki köpeğim olsun isterdim. Onlara ben bakarım. Tavukları da al dedi baba. Al sürücü yerine oturdu. Kontağı açtı. Altı silindir birden gürüldedi ve kamyonun arkasından mavi bir duman yükseldi. ''Hoşça kal Millie'' diye seslendi Al. Bütün aile hep bir ağızdan bağırdı. ''Hoşça kal Millie.'' Al birinci vitese taktı, kamyon titredi ve hareket etti. Sonra ikinci vites. Arkalarında kırmızı bir toz bulutu bırakarak tepeye tırmandılar. ''Tanrım, amma da ağır.'' dedi Al. ''Ağır ağır gitmek zorunda kalacağız.'' Anne arkasına bakmak istedi ama kamyonun yükü görüşünü engelliyordu. Başını dikleştirip gözlerini süzerek yola bakmaya devam etti. Gözlerinde büyük bir yorgunluk okunuyordu. Kamyonun arkasındakiler arkalarını rahatça görüyorlardı. Eve, ahıra, bacadan tüten dumana baktılar. Güneşin ilk ışıklarıyla camlar kıpkırmızı olmuştu. Tek başına kalan Millie kapının önünde durmuş, arkalarından bakıyordu.
Sonra tepe her şeyi sildi. Yol kıyısında pamuk tarlaları uzanıyordu. Kamyon otoyola ve batıya doğru ağır ağır ilerledi. 11. Bölüm. Bölgedeki evler bomboş kalmış, topraklar terk edilmişti. Sadece pırıl pırıl parlayan oluklu demir levhalardan yapılmış traktör gölgelikleri yaşıyordu. Metal parçaları, mazotu, yağ ve göz alıcı diskleriyle canlıydı onlar. Farları sürekli yanıyordu çünkü traktör için gün ya da gece diye bir şey yoktu. Diskler karanlıkta toprağa kazar, gün ışığında parıldarlardı. At işini bırakıp ahırına döndüğünde ardında yaşam ve canlılık, soluk alış ve sıcaklık, samanların üstündeki ayak izleri kalır. Samanın yer, gözleri ve kulakları canlıdır. Ahırda yaşamın sıcaklığı, kokusu vardır. Fakat bir traktörün motoru durunca yapıldığı demir kadar cansızlaşır. Bir cesetten ayrılan yaşam sıcaklığı gibi onun sıcaklığı da yok olur. Sonra oluklu demir kapılar kapanır ve traktörcü belki 10 kilometre uzakta olan evine gider. Haftalarca ya da aylarca geri dönmek zorunda değildir çünkü traktör ölüdür. Bu da epey kolay ve karlı bir iştir. Öylesine kolaydır ki işin hiçbir heyecanı yoktur. Öylesine verimlidir ki toprağa işlemenin hiçbir tadı kalmaz. Bu duygularla birlikte insanla toprak arasındaki derin anlayış ve tüm ilişkiler kaybolur. Ve traktörcü de ancak hiçbir ilişkisi ya da sevgisi olmayan bir insanda görülen bir küçümseme gelişir. Çünkü nitratta, fosfatta, pamuk lifleri de topraktır. Karbon, tuz, su ve kalsiyum da insan değildir. İnsan bunların hepsini kapsar ama onlardan çok daha fazlasıdır. Toprak da bileşenlerinden öte bir şeydir. Toprağın üstündeki bir taş yüzünden, sabanının yolunu değiştiren, kayanın üstünden kayan, yemeğini yemek için toprağa diz çöken, vücudunu bir araya getiren unsurlardan çok daha fazla olan insan, toprağın da bileşenlerinden çok daha fazla bir şey olduğunu bilir. Ama toprağın üstünde ölü traktörü süren makine adam sevgiyi tanımaz. Yalnızca kimyadan anlar. Toprağa da kendine de kızar. Oluklu demir kapılar kapanınca eve gider ama evi toprak değildir. Boş evlerin kapıları rüzgarla birlikte sallandı. Camları kırıp define bulabilmek umuduyla çöpleri karıştırmak için kasabadan akın akın küçük çocuklar geldi. İşte kırık bir bıçak. Bu güzel. Galiba burada bir fare ölmüş. Bak Witty duvara ne yazmış. Okuldaki tuvalete de yazmıştı da öğretmen sildirmişti. Çiftçiler ilk gittiklerinde, ilk günün akşamı olduğunda kediler tarlaların içinden gelip kapıların önünde miyavladılar. Kimsenin çıkmadığını görünce açık kapılardan içeri girip boş odalarda dolaştılar. Sonra yeniden tarlalara dönüp vahşileştiler. Gündüzleri çukurlarda uyuyup tarla farelerini yakalayıp yediler. Işıktan korktukları için kapılara fazla yaklaşmayan yarasalar gece olduğunda evlere girip boş odalarda uçuştular. Bir süre sonra kanatlarını yukarı katlayıp kirişlere baş aşağı asılarak gündüzlerini de odaların karanlık köşelerinde geçirmeye başladılar. Kokuları boş evleri doldurdu.